Ayrım 19. Sayfa 191. 11. Bip, bip, bip. Jude uykulu gözlerle oturuyordu. Oturma odasındaydı. Cep telefonu yanındaki yastığın üzerinde öttüğü sırada televizyon ekranında bir tanıtım reklamı oynuyordu. Doğrulup saatine bakmaya çalıştı. 03:37. Sonra cep telefonuna baktı. Mia'dan bir mesaj gelmişti. Çok üzgünüz. Geç kaldık. Yoldayı. Seni seviyorum. Mesaj 02:11'de gönderilmişti. Ah, üzgünlermiş. Eve gelmiş, dışarıdaki lambaları kapatmayı da unutarak Jude'a görünmeden odalarına çıkmışlardı demek. Bu son partiydi. Jude yerinden kalktı ve televizyonla dışarıdaki lambaları kapatıp ön kapıyı kilitledi. Merdivenleri çıkarken onları uyandırsın mı yoksa azarlama işini yarına mı bıraksın diye düşünüyordu. Mia'nın kapısını açıp ışığı yaktı. Yatak boştu. Çıplak tenine asit dökülmüş gibi garip bir hisle hemen Zach'ın odasına koştu. Orası da boştu. Derin bir nefes al Jude. Eve giriş saatini kaçırdılar, o kadar. Tam partiden ayrılırken bir şey onları alıkoymuştu muhtemelen. Mia'yı cep telefonundan aradı. Çaldı, çaldı ve sonunda telesekretere bağlandı. Zach'ın telefonunu aradığında da aynı şey oldu. Hemen alt kattaki odasına koştu. Miles, sayfaları açık bir şekilde göğsüne değen kitabıyla uyukluyordu. Televizyon da açıktı. Miles, çok geç oldu ve eve dönmediler. Ara onları, diye mırıldandı Miles. Aradım ama yanıt vermiyorlar. Miles, kaşlarını çatarak doğruldu ve saate baktı. 4'e geliyor. Hiç bu kadar geç kalmamışlardı, dedi Jude. Miles, başını salladı. Sanırım. O sırada kapı zili çaldı. Şükürler olsun. Jude önce rahatladı, ardından korkunç bir öfke duydu. Bu kez ciddi bir cezayı hak ettiler diye mırıldandı odadan çıkarken. Uzun ve karanlık salonda ilerledi. Önce kapkaranlık olan salon kırmızı, ardından da sarıya dönüştü. Işıklar gürültüyle birlikte yanıp sönüyordu. Polis lambası. Jude tökezledi ve neredeyse düşüyordu. Hemen arkasındaki Miles ona destek oldu. İlerlemeye çalışıyordu ama yürüyemiyordu. Kocasının desteğiyle ayakta duran bir enkaz gibi hissediyordu kendini. Kapılarında iki polis bekliyordu. Çok yağmur yağıyordu. Onu nasıl fark etmişti ki? Bu adamları, karılarını ve çocuklarını tanıyordu. Ama gecenin bir yarısı, kırmızı sarı ışığın aydınlattığı bedenlerinin burada, onların evinde olmaması gerekiyordu. Memur Avery, şapkası elinde, ileriye doğru bir adım attı. Jude'a her şey sanki paramparça olmuş gibi görünüyor, bir dürbünden ya da başka birinin gözünden bakıyormuş gibi bir türlü odaklanamıyordu. Renkler birbirine karışmıştı ve ölümü çağrıştıran gecede gökyüzünden yağmur kül misali yağıyordu. Çok üzgünüm ama bir kaza oldu. Kelimeler, sesler, hareket eden dudaklar ve ağır ağır alınan nefes sesleri. Mia, Zach, Alexa Bale hiçbir şey algılayamıyor, bir anlam çıkaramıyordu. Bebeklerim, benim çocuklarımdan bahsediyorsunuz. Harbor Field'a uçmuşlar. Üçü birlikte. Jude, kocasının iyiler mi diye soran sesini duyduğunda öyle şaşırdı ki hemen ondan uzaklaştı. Sesi nasıl çıkabilmişti? Nasıl soru sorabilmişti? Polis yanıt vermiş miydi? Ne söylemişti? Jude, yağmurun ve kalp atışlarının sesinden başka bir şey duymuyordu. Ağlıyor muydu? O yüzden mi hiçbir şey göremiyordu? Miles ona baktı ve Jude, kocasının gözlerinde ikisinin de ne kadar kırılgan ve hassas olduğunu gördü. Bu yeni kırılganlık ansızın kısacık bir sürede onları bulmuştu. Yatak odalarından kapıya yürüdükleri zaman içinde kemikleri incelmiş, adım adım güç kaybetmişlerdi. ''Gidip giyinelim.'' dedi Miles karısını kolundan tutarak. ''Gitmeliyiz.'' Hastaneye gidişleri bir ömür sürmüştü sanki. Bu saatte feribot olmadığı için Kitsap County Köprüsü'nden Seattle'a gideceklerdi. Arabada hiç konuşmadılar. Sessizliği idare etmek kolaydı, kelimelerse zordu. Her nefes alışverişte gözyaşlarının akmasını engellemek büyük çaba gerektiriyordu. Jude o an inançlı bir kadın olmayı dilerdi. İçinde geliştirdiği spiritüellik işe yaramıyordu şimdi. Gittikçe büyüyen korkusuna ancak inanç çare olabilirdi. Arabayı park ettiklerinde Jude kocasına döndü. Miles bitkin ve zapzayıf görünüyor, yürek parçalayıcı bir ifadeyle bakıyordu. Jude kocasını işten yorgun argın geldiği günlerde yaptığı gibi rahatlatmak, ona en kötüsünü düşünmemesini söylemek istedi ama elini uzatmaya mecali yoktu. Parlak ışıklı hastaneye girdiklerinde Jude omuzlarını doğrultup korkusunu, etrafındaki her şeyi kontrol ederek alt etmeye çalışır bir tavırla ilerledi. Ama soruları yanıt bulmamış, yardım arayışlarını aldırış eden olmamıştı. "Yeter artık," dedi Miles nihayet ve onu kalabalık koridorda bir kenara çekti. "Bırak herkes işini yapsın. Beklemekten başka çaremiz yok." Jude hiçbir şey yapmadan durmak istemiyordu ama başka şansı yoktu. Çaresizlikten şaşkına dönmüş halde ağlamamaya çalışarak öylece kala kaldı ve beklemeye koyuldu. Nihayet saat sabahın 6'sında bir yanıt alabildiler. Sanki 10 yıllardır buradaydılar ve ama geleli henüz bir saat bile olmamıştı. "Mia ameliyatta," dedi karşısındaki adam. Jude'un o güne dek gördüğü en güzel pekmez rengi gözlere sahip, iri yarı, dövmeli bir adamdı bu. Turuncu doktor önlüğü, hastane kıyafetinden çok hapishane üniformasına benziyordu. Miles, onu sorgulamaya başlayınca, "Ciddi bir iç kanaması var, tüm bildiğim bu," diye ekledi. "İyi olacak ama," dedi Jude. Kafasındaki her şey birbirine karışıyor, sesler boğuluyordu. Bu kadar gürültünün içinde neden sadece kendi kalp çarpıntısını duyuyordu? "Cerrah ameliyattan sonra gelip sizinle konuşacak ama biraz zaman alabilir. Daha yeni girdiler," dedi hemşire. "Yazah?" diye sordu Miles. "Onu görebilirsiniz," dedi hemşire. Yüzünde ve gözlerinde bazı kimyasal yanıklar oluştuğu için bandajlandı. "Siz bir şey sormadan ben söyleyeyim. Doktor Faraday, bildiklerim bu kadar. Kaburgasında da birkaç çatlak var. Alexa adlı şu kız şu anda muayene ediliyor ama anladığım kadarıyla onun yaraları çok ciddi değil. Kolu kırılmış ve alnında bir yırtık var." "Yanık mı dediniz?" dedi Jude. "Ciddi bir yanık mı? Uzman doktor onu gördü mü? UV'den bir doktor yok muydu burada? Adı neydi Miles?" Miles kafasını ellerinin arasına aldı. "Daha sonra bakarız Jude," dedi kararlı bir ifadeyle ve Jude'un içini yine bir çaresizlik dalgası sardı. Hemşirenin peşinden makinelerle çevrili metal bir yatakta tek başına yatan oğlunun, gözüne yalnızca geçen hafta bir yetişkin gibi görünen çocuğun özel odasına yürüdüler. Yüzünün sağ tarafı ezilmiş, şişmiş ve şekli bozulmuştu. Kafasına sarılı bandaj kulağının üzerinde bir mantar gibi görünüyordu. Dikdörtgen gazlı bez sağ yanağının alt kısmıyla çenesini kaplamıştı. Miles elini sımsıkı kavradığında Jude bu kez ona kenetlendi. "Biz geldik," dedi Miles. "Elini tutuyorum Zah," dedi Jude ve oğlunun yaralı, yanık yüzüyle bandajlı gözünü görünce ağlamamaya çalıştı. Zah'ın diğer eli bileğinin üzerine kadar bandajlanmıştı. "Hep yaptığım gibi, hatırladın mı? Seni anaokulundaki sınıfına götürürken de elini böyle tutardım. 8. sınıfta artık yalnızca arabada, o da en fazla birkaç dakika tutabiliyordum. Elimi arka koltuğa uzatırdım, hatırlıyor musun? Sen de birkaç dakika tutardın elimi. Sonra... Anne!" Jude bir an oğlunun sesini hayalinde duyduğunu sandı. "Şükürler olsun," diye mırıldandı oğlunun elini sıkarak. Zah doğrulmaya çalıştı. "Neredeyim ben?" "Kalkma oğlum, hastanedesin," dedi Miles. "Ben göremiyorum, ne oldu?" "Araba kazası," dedi Miles. "Kör mü oldum?" "Tabii ki hayır," demek istiyordu Jude. Böyle bir şey olamazdı. Karanlıktan korkan oğlunun başına böyle bir şey gelemezdi. "Yaralarının derinliğini bilmiyoruz henüz," dedi Miles sakin bir tavırla. "Dinlenmene bak Zah, hayattasın ya, önemli olan da bu." "Mia nasıl?" diye sordu Zah doğrulduğu yerden. Gazlı bezin örttüğü gözleriyle etrafına bakınmaya çalıştı. "Ya Lex?" "Mia ameliyatta. Haber bekliyoruz," diye yanıtladı Jude. "Yakında iyileşecek eminim. Burası iyi bir hastane." "Ya Lexi?" diye sordu Zah. "Hemşire iyileşeceğini söyledi. Yakında haberleri alırsın," dedi Miles. Jude, oğlunun bebekliğinde sıkça yaptığı gibi sakinleştirici bir ses tonuna takınarak sen dinlenmene bak dedi. Biz buradayız. Hayatı boyunca defalarca yaptığı üzere oğlunun yatağının yanına oturdu. Birkaç dakika sonra Miles bir anın durumunu kontrol etmek üzere çıktı. Yanıt beklemek korkunç bir şeydi ama Jude dayanmalıydı. Başka şansı var mıydı? Üstelik ruhunun en derinlerinde Mia'nın iyi olacağını hissediyordu. Buna inanmalıydı. Arkasındaki kapı tekrar açıldı. Henüz haber yok, dedi Miles. Jude, oğluna ne söyleyebileceğini düşünerek tekrar ona baktı. Kelimeler ağırlaşmış, idaresi güç bir hal almıştı. Korkularını düşünebilecek hale gelene kadar bastıramadığı için geçmişe daldı. Kucağında iki köpek yavrusu gibi birbirlerine kenetlenen ikizlerinin bebekliğine gidip oğluna en sevdiği hikayeyi anlattı. Kelimesi kelimesine hatırlamasa da başlangıç yapacak kadar hatırlıyordu. Max, yaramazlık yapmak için kurt kıyafetini giydiği gece annesi ona vahşi şey dedi ve akşam yemeği vermeden onu yatağına gönderdi. Jude, kelimeleri hatırladıkça çürük dişin gıcırdamasıyla ilgili bir şeyler vardı sanki. Kendini çağrışımlardan uzaklaştırmaya çalıştı. Ama nasıl becerebilirdi ki? Bu hikaye, ışığı kapattığında ağlayan, klozette ve yatağın altında canavar olduğundan korkan bir çocuğu hatırlatıyordu ona. Yalnızca kız kardeşinin varlığı onu sakinleştirebiliyordu. Jude, iyi ebeveyn olmakla ilgili rehberlerde okuduklarını aldırmadan çocuklarının kendi yataklarına gelmelerine ses çıkarmazdı. Ama şimdi gözleri bağlıydı, derin bir karanlığa gömülmüştü. Anne, Jude gözyaşlarını sildi. Efendim bebeğim, Lexi'yi gördün mü? Henüz görmedim. Gidip ona bak ve iyi olduğumu söyle, olur mu? Jude oğlunun elini sıkıp bıraktı. Elbette. Bütün vücudu titreyerek ayağa kalktı ve Miles'a döndü. Ben yokken elini tutar mısın? Elbette. Jude, kocasıyla göz göze gelemediklerini fark etmemiş gibi davrandı. Tamam o halde. Oğlunun elini bırakamadığı için birkaç saniye daha oyalandı. Ardından odadan çıkıp aydınlık koridora yöneldi. Kendini toparlamaya çalışarak kalabalık danışma bölümüne gitti. Alexa Bey ile ilgili bilgi alabilir miyim diye sordu. Akrabası mısınız? Hayır. Batı tarafında 613 numaralı odada. Daha fazla ayrıntı veremem. Jude başını sallayıp oradan ayrıldı. Batı yönündeki 613 numaraya geldiğinde bir an duraksayıp kapıyı açtı. Odada iki yatak vardı. Pencere kenarındaki boştu. Diğerinde Lexi yatıyordu. Yatağı yukarı doğru kalkıktı ama o uyuyordu. Kalp şeklindeki güzel yüzü yaralanmış, sol gözünün biraz üzeri muhtemelen yarıldığı için bandajlanmış ve sol gözü de alçıya alınmıştı. Eve Lynch yanındaki plastik sandalyede oturuyordu. Kadın Jude'un hatırladığından daha yaşlı ve ufalmış görünüyordu. Elleri kucağında sıkıca kenetlenmişti. Jude, yıllarca bu kadının evini büyük bir iyi niyetle Lexi'ye açmasına dair birçok hikaye duymuştu. Eve'in neredeyse hiç parası yoktu. Olanı ancak bir karavan kiralamaya ve kendi adına ikinci bir araba almaya yetmişti ama Lexi'yi memnuniyetle yanına kabul etmişti. Merhaba Eve, dedi Jude. İçeri girebilir miyim? Eve kafasını kaldırdı. Kara gözleri yaşlarla dolmuştu ve yanaklarındaki kırışıklıklar derinleşmişti. Elbette. Durumu nasıl? Diye sordu Jude. Bilmiyorum ki. Bilgi verecek bir doktor bulmak, piyango bileti kazanmak gibi. Zor da olsa Miles'ın sizin için bilgi almasını sağlarım. Biz de Mia'dan haber almayı bekliyoruz. Jude, Eve'e baktı ve neredeyse hiçbir ortak noktaları olmamasına rağmen ikisinin de aynı annelik duygusuyla beklediğini fark etti. Anlamıyorum, dedi Eve yumuşak bir sesle, gözleri de ıslaktı. Gece sizin evinizde Mia ile kalacağını söylemişti. Evet, öyle planlamıştı. Saat 03.30'da kadar eve gelmediler mi peki? O anda Jude'un kafasına yaşananların tek sorumlusunun kendi çocukları olduğu dank etti. Arabayı kullanmalarına, o partiye gitmelerine ise kendisi izin vermişti. Söz verdikleri saatte dönmediler. Anlıyorum. Jude yatağa biraz daha yaklaştı ve oğlunun aşık olduğu kıza yakından baktı. O aşk uğruna verdikleri mücadele şimdi ne kadar da anlamsız görünüyordu. Üniversite sorunu. Jude o andan itibaren her şeye farklı yaklaşacaktı. Ciddiyim Tanrım. Daha iyi biri olacağım. Mia, Zah ve Lexi iyi olsunlar yeter ki. O bizim ailemizin bir parçası gibi. Hepinizi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Biz de onu seviyoruz. Ben artık gitsem iyi olacak dedi sonunda Jude ve döndü. Belki Mia ile ilgili bir haber gelmiştir. Hepsi için dua ediyorum dedi Eve. Jude nasıl dua edildiğini bile bilmemenin verdiği pişmanlıkla başını salladı. 12. Jude, tatlım, haberler var. Jude ilkilerek uyandı. Zah'ın yatağının kenarındaki bir sandalyeye oturmuş, her nasılsa uyumuştu. Gözlerini kırpışıp oldu. Pencereden süzülen güneş ışığının hiçbir anlamı yoktu. Düzenli soluk alıp verişinden anladığı kadarıyla oğlu uyuyordu. Miles'ın yardımıyla ayağa kalktı ve birlikte mavi önlüklü bir doktorun beklediği koridora çıktılar. Jude, Miles'ın eline kenetlenmişti. ''Ben Doktor Adams'' dedi cerrah, renkli bonesini kafasından çıkararak. Kırsaçlı, yüzü av köpekleri gibi uzun bir adamdı. ''Çok üzgünüm.'' Jude'un dizlerinin bağı çözülmüştü. Kendini Miles'ın güçlü kollarına bıraktı ama Miles da titriyordu. ''Yaralar çok derin. Emniyet kemeri takmamış. Arabadan fırlamış.'' Cerrah konuşmaya devam ediyor, Jude onu duymuyordu. Kapkara cübbesiyle hastane papazı, kemiğe üşüşen karga misali görüş alanına girdi. Bir çığlık duydu ve o ses diğer tüm sesleri susturdu. Papazı itti. Onun sesiydi. Hayır! Diye çığlık atıp ağlayan oydu. İnsanlar onu tutmaya çalışırken, belki Miles, belki de papaz, onu kimin tuttuğunu bilmiyordu. Kendini onlardan kurtarıp kızının adını haykırmaya başladı. Arkasındaki Miles'ın cerraha sorular sorduğunu, beyin kanaması ve yatıştırıcı gibi yanıtlar aldığını duydu. Beyin ölümü sözünü duyduğu andaysa kustu ve kendi kusumunun üzerine düştü. Miles o anda yanına koşup genelde yaşlı hastalarına gösterdiği özenle onu tuttu. Onu sımsıkı kavrayıp doğrultarak ayağa kaldırmaya çalıştı. Jude ruhen çökmüştü. İnsanlar etrafında toplanmaya başlamış onu izliyordu. Zamanı geri al diye düşündü etrafındakilere bakarken. Lütfen Tanrım, lütfen. Kendini küçük düşürecek şeyler yapıyordu. Miles'ın onu götürdüğü boş odada plastik bir sandalyeye yığılıp öne eğildi. Bu gerçek değil, gerçek olamaz. Daha yeni onunla birlikteydim dedi Miles'a gözyaşlarının arasından. Miles hemen önünde dizlerinin üzerine çöktü ama hiçbir şey söylemedi. Jude'un içi boşalıp kurumuştu sanki. Sonra biri kapıyı çaldı. Ne zamandır buradalardı? Bir dakika mı? Bir saat mi? Papaz içeri girdi. Yanında duran mavi giysili kadının elinde bir klasör vardı. Mia'yı görmek ister misiniz? Dedi papaz. Jude adamın mavi gözlerine ve gözyaşlarına baktı. Bu yabancı adam onun için ağlıyordu. Gerçek tüm ürperticiyle içine çöktü. Evet dedi Miles ve Jude kocasının hislerini, acısını ilk kez o anda düşündü. Gözlerine baktığında onun da ağladığını gördü. Çok kırılganlardı. Kim böyle olacağını bilebilirdi ki? Hiç kimse elbette. Şu ana, kocasının eline uzandığı şu ana kadar kendini iradeli bir kadın sanırdı. Hatta güçlü ve şanslı. Birlikte ayağa kalkıp bir koridoru geçtiler. Ardından bir diğerini, ta ki sağ taraftaki son kapıya gelene kadar. Diğer hastalardan uzakta olmalıydı elbet. Miles, Jude'un asla yapamayacağı bir şekilde cesaretini toplayıp kapıyı açtı. Odanın aydınlık olması Jude'u şaşırtmıştı. İçerideki hemen her şey paslanmaz çeliktendi. Sürekli vınlayıp uğuldayan makineler çok gürültü yapıyordu. Bir bilgisayar ekranı, kapkara bir zeminin üzerinde yükselip alçalan kalp atışlarını gösteriyordu. ''Şükürler olsun.'' diye fısıldadı Jude. Yanlış anlamıştı. ''Çok üzgünüm.'' lafını yanlış anlamıştı. Mia gitmemişti. Burada her zamanki güzelliğiyle yatıyordu. Kalbi atıyordu. ''O iyi.'' Klasörlü kadın ileri atıldı. ''Aslında iyi olduğu söylenemez. Çok üzgünüm. Buna beyin ölümü deniyor ve diyebilirim ki...'' Miles sertçe ''Yeter.'' diye çıkışınca zavallı kadının benzi attı. Neden burada olduğunuzu ve ne kadar zamanımız olduğunu biliyoruz. Doktor Adams'la konuştuk. Kabul ediyoruz. Artık bizi yalnız bırakın. Kadın kafasını salladı. Neyi kabul ediyoruz? Jude Miles'a dönmüştü. Çok iyi görünüyor. Yaraları var ama nefes alıp verdiğini görmüyor musun? Rengi de yerinde. Miles'ın gözleri yaşlarla doldu. Makineler sayesinde, dedi nazikçe. Vücudu canlı tutuluyor ama beyni, bizim miyamız artık burada değil. Ama iyi görünüyor. İnan bana Jude, kızımız mücadeleye değer bir durumda olsaydı nasıl bir savaş verirdim biliyorsun. Jude ona nasıl inanacağını bilemiyordu. İçindeki her şey çığlık çığlığa bunun haksızlık olduğunu, bir hata yapıldığını, doğru olmadığını haykırıyordu. Kafasını sallayarak geri adım attı ama Miles gitmesine izin vermedi. Onu gövdesinden sıkıca kavrayıp kımıldamasına engel olacak şekilde tuttu. O gitti, diye fısıldadı karısının kulağına. Jude, kocasının kollarından kurtulmaya çalışıp hayır, hayır, hayır diye bağırırken Miles onu tutmaya devam etti. Bütün vücudu gevşeyip içinin boşaldığını hissedene kadar çığlık attı ve sonunda kocası onu bıraktı. Jude, odun gibi kas katı bir halde kızının yatağına yaklaştı. Kızları makineler, kablolar, iğne ve damar içine verilen sıvılarla çevriliydi. Birazdan uyanıp "Hola madre" diyecekmişçesine sağlıklı görünüyordu. "Selam ufaklık," dedi Jude. Bu bildik lakabı söylerken ince sesinin çatallanmasından nefret etmişti. "Oyuncak köpeğini ister şimdi. Neden getirmedik ki?" Miles da yatağa yaklaştı. "Selam bebeğim," dedi ve daha fazla konuşamadı. Jude onu rahatlatmak istiyordu ama yapamadı. Ona son sözüm, onu affetmediğimi söylemek oldu. "Ah tanrım, Miles." Miles yanında olup onu doğrultmasa Jude huzurla uyuyormuş gibi görünen kızının yanı başına yığılacaktı. Onu karnında taşımanın nasıl bir duygu olduğunu, onları daha görmeden hayalinde canlandırıp sevdiğini, henüz doğmamış ikizlerinin bir çift minik balık gibi birbirlerine kenetlenerek şiş karnında nasıl yüzdüğünü hatırladı. Zah artık yalnız kalacaktı. Tek çocuk. Ona bunu nasıl açıklayacaklardı?